Item 33, Baba, Mario Puzo, sayfa 385. Jules bir hasta bakıcı ve bir muayene odası sağladı. Odada istediği her şey yoktu ama yine de yeterliydi. 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde ses tellerinde bir takım şişkinlikler olduğunu anladı. Bunu anlamak kolaydı da ama o Tucker, o ehliyetsiz Hollywood kasabı, o sinema doktoru bu durumu bir bakışla nasıl fark etmezdi? Belki de herifin tıp öğrenimi bile yoktu. Yapmış bile olsa doktorluktan men edilmesi gerekirdi. Jules iki erkeğe aldırış etmeden telefonu açtı. Hastanenin kulak burun boğaz uzmanına gelmesi için rica etti. Sonra döndü Nino Valentia. Belki işimiz uzun sürer dedi. İsterseniz gidebilirsiniz. Fontaine irkildi öfkeyle. Allah'ın belası herif dedi. Beni burada tutacağınızı ve boğazımla oynayacağınızı mı sanıyorsunuz? Jules sandığından da büyük bir hoşnutlukla, ''Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz.'' dedi hiç çekinmeden. ''Ses tellerinizde yani gırtlağınızda şişkinlikler var. Burada birkaç saat daha kalırsanız şişkinliklerin tehlikeli olup olmadığını anlarız. Ameliyat mı yapacağız yoksa tedavi mi edeceğiz bir karara varırız. Durumunuzu anlarsınız. Size Amerika'nın bu konudaki en büyük uzmanının adını verebilirim. Hatta onu uçakla bu gece buraya getirtebiliriz. Tabii masraflar sizden olmak şartıyla. Kesin kararı o verecektir. Ama buradan çıkıp o şarlatan doktorunuza ya da yeni bilgisizlik örnekleri verecek başka birine görünürseniz, sizin bileceğiniz bir iş. Eğer bir habis uğur varsa sorun başka türlü ortaya çıkar. Ya gırtlağınızı alırlar ya da ölürsünüz. Burada benimle kalın. Her şeyi birkaç saat içinde yoluna koyarız. Yapılacak daha önemli bir işiniz var mı? Valenti burada kal Johnny dedi. Ben aşağıdan stüdyoya telefon ederim. Bir şey söylemem onlara. Yalnız işimiz çıktı derim. Sonra yine buraya döner sana arkadaşlık ederim. Uzun bir öğleden sonra geçirdiler ama bundan pişmanlık da duymadılar. Hastanenin kulak boğaz burun uzmanı filmler ve boğazdan alınan sıvıların incelenmesinden sonra Jules'un da kabul ettiği bir ön teşhis çalışmasına girişti. Saat 3'e doğru ağzı iyotla ıslatılmış, dilinin üstüne konan gazlı bez parçasının ötürü kusmak üzere olan Johnny ağzını kapayarak her şeyi bırakıp gitmek istedi. Nino Valenti onu omuzlarından yakaladı, zorla tekrar sandalyeye oturttu. Her şey olup bittikten sonra Jules gülümseyerek ''Basit şişkinlikler'' dedi. Fontaine söylenenin anlamını kavrayamadı, Jules tekrarladı. ''Bademcikten farksız, sucuğun zarını çıkarır gibi kolayca sıyırıp alacağız. Birkaç ay sonra tamamen iyileşirsiniz.'' Valenti bir sevinç çığlığı attı ama Johnny Fontaine ''Daha sonra şarkı söyleyebilir miyim?'' ''Şarkı söylemem nasıl bir etki yapar?'' diye sordu. Jules omuz silkti, ''Bu konuda garanti veremem. Şimdi de şarkı söyleyemediğinize göre ne önemi var?'' Fontaine ona nefretle baktı. ''Oğlum, sen ne konuştuğunun farkında değilsin. Bana hayırlı bir haber verdiğini sanıyorsun ama belki de bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğimi ekleyiveriyorsun. Öyle değil mi? Artık şarkı söyleyemeyeceğim yani.'' Şimdi Jules gerçekten sinirlenmişti. Tam bir doktor gibi davranmış, bundan da büyük zevk duymuştu. Bu salağa büyük bir iyilikte bulunmuştu. Oysa herif sanki oyuna gelmiş gibi davranıyordu. Soğuk bir tavırla, ''Kusura bakmayın Mr. Fontaine'' dedi. ''Ben bir tıp doktoruyum. Bana oğlum değil, doktor diyeceksiniz. Üstelik size çok iyi haberler verdim. Sizi buraya getirdiğimde gırtlağınızda habis bir ur olduğunu sanıyordum. Ya bütün ses tellerinizi kesecek ya da sizi ölüme terk edecektik. Bademcik derken kendimden geçmiştim. Çünkü şarkılarınızı severdim. Bu şarkılar delikanlılık çağında kızları kolayca kandırmama yardım etmişti. Siz gerçek bir sanatçısınız. Aynı zamanda da şımarık, çekilmez bir herifsiniz. Ünlü Johnny Fontaine kansere yakalanamaz mı sizce? Yoksa ameliyatla alınması imkansız beyin tümörü, kalp yetersizliği size erişemez mi? Ebediyen yaşayacağınızı, hiç ölmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Hayat hep tatlı bir müzik değildir. Hepimizi nelerin beklediğini görmek istiyorsanız hastanede bir dolaşın. O zaman bademciklere övgüler düzersiniz. Adolf Menju kılıklı doktorunuz size iyi bir operatör bulur belki ama ben cinayete teşebbüsle onu tevkif ettirmenizi öğütlüyorum. Jules odadan çıkmaya hazırlanıyordu. Valenti, bravo doktor dedi. Ağzının payını verdiniz. Jules hızla geri döndü. Siz öğleden önce hep böyle içer misiniz? Valenti, elbette dedi, sırıttı. Öyle sevimli bir hali vardı ki Jules asıl söylemek istediklerinden vazgeçti. Bu hızla devam ederseniz 5 yıla kadar hayata veda edersiniz dedi. Valenti dans ederek yaklaştı, kollarını onun boynuna doladı. Soluğu leş gibi içki kokuyor, kahkahalarla gülüyordu. 5 yıla kadar mı diye sordu gülerek, o kadar uzun sürecek demek. Ameliyattan 1 ay sonra Lucy otelin havuzunun kıyısına oturmuştu. Bir elinde içki kadehi vardı, öteki eliyle kucağında yatan Jules'un başını okşuyordu. Böyle içip cesaret toplamaya çalışman gereksiz dedi Jules ona takılarak. Evimde bizi 1 şişe şampanya bekliyor. Emin misin? Daha erken değil mi diye sordu Lucy. Doktor benim dedi Jules. Son ameliyat bu gece yapılacak. Tıp tarihinde yaptığı ameliyatın sonucunu hastanın üstünde deneyecek olan ilk doktor benim. Tıp dergileri için bu olayı yazmak bana çok zevk verecek. Hem de öncesini ve sonrasını şöyle diyeceğim. Psikolojik nedenlerle ve eğitmen operatörün tutkusu dikkate alınarak öncesi çok zevkli geçti. Ameliyattan önceki cinsel temas sinirler üzerinde son derece olumlu etki yaptı. Ay aman! Lucy saçlarına asılıvermişti. Genç kadın Jules'un başını kaldırdı gülümseyerek. Bütün olup bitenlerden sonra bu gece benden memnun kalmazsan tümü de senin hatandır dedi. ''Yaptığım işi garanti ediyorum.'' dedi Jules. ''Doktor Kellner'a ağır bölümünü yükledim. Ama ameliyatı planlayan benim. Şimdi dinlenelim artık. Önümüzde araştırma ve incelemeyle geçecek uzun bir gece var.'' Birlikte yaşadıkları eve vardıklarında Lucy bir sürprizle karşılaştı. Özenle hazırlanmış akşam yemeğinin ve şampanya şişesinin yanında bir küçük mücevher kutusu duruyordu. İçinde nefis bir nişan yüzüğü vardı. İşte bu da yaptığım işe ne kadar güvenim olduğunu gösterir dedi Jules. Hadi bakalım yüzüğü hak edecek misin? Jules Lucy'ye karşı çok nazik yumuşak davrandı. Başlangıçta Lucy biraz ürktü. Bu deneyden bir genç kız kadar korktu ve ani kaçma eğilimlerine karşı direndi. Ama sonra güveni arttı. Vücudunun şimdiye kadar tatmadığı bir ihtirasla dolmaya başladığını hissetti. Seviştikten sonra Jules, iyi iş becermişim diye fısıldadı. Lucy, ya öyle dedi. Tekrar sevişmeye başlarken gülüyorlardı. 6. Kitap 23. Bölüm. Sicilya'daki 5 aylık sürgün hayatından sonra Michael Corleone babasının huyunu suyunu ve kaderini anlamaya başladı. Luca Brasi gibi adamları, zalim Capo Regime Clemenza gibilerini, annesinin durumunu kabullenişindeki tevekkülü anlıyordu. Alın yazılarına karşı çıkmaya karar vermeseler ne halde olacaklarını Sicilya'ya geldikten sonra görmüştü. Babanın neden hep bir insanın tek alın yazısı vardır dediğini anlıyordu. Otoriteye, resmi hükümete duyulan nefret, omertayı çiğneyenlerin uyandırdığı tiksinti onun için anlaşılır olmuştu. Eski giysiler içinde başında uzun siperli bir şapkayla Michael Palermo rıhtımından Sicilya'nın göbeğine taşınmıştı. Mafyanın yönetiminde geçmişteki bir hizmetten ötürü babasına minnet duygularıyla bağlı bir capo mafiozonun, dipnot capo mafiozo mafya şefi demek, idare ettiği bölgeye yerleşti. Yıllar önce Amerika'ya geldiğinde babanın kendine soyadı seçtiği Corleone kasabası da bu bölgedeydi. Ama Don Corleone'nin burada tek hasmı kalmamıştı. Kadınlar yaşlanıp ölmüşler, erkekler kan davaları yüzünden öldürülmüş ya da İtalya'nın diğer bölgelerine, Brezilya'ya, Amerika'ya göç etmişlerdi. Daha sonra bu sefil kasabanın dünyada en çok cinayet işlenen yer olduğunu öğrenecekti. Michael Capo Mafioso'nun bekar amcasının evine yerleştirildi. 70 yaşlarında olan amca aynı zamanda bölgenin doktoruydu. Yaşı 60'a yaklaşan Don Tommasino adındaki Capo Mafioso, Sicilya'nın en eski ve soylu bir ailesinin büyük malikanesini işletiyordu. Bu kahya oranın ağzıyla gabbellato, malikane işletmekle kalmıyor, topraksız ve yoksul köylülerinin efendinin topraklarını kendilerine mal etmelerine ya da kendi başlarına işletmelerine engel oluyordu. Kısacası gabbellotto belirli bir para karşılığında yoksulların, zenginlerin toprakları üzerinde kanuni ya da kanuna aykırı iddialarda bulunmalarını önleyen bir mafyozo idi. Yoksul bir köylü ekip ekip biçilmiyor diye yasanın kendine sağladığı haktan yararlanarak toprağı satın almaya kalkıştığında gabbellotto onun kaba kuvvetle ölüm tehdidiyle korkutup uzaklaştırıyordu. Mesele bu kadar basitti. Don Tommasino aynı zamanda bölgenin sulamasını da elinde tutuyor, Roma'daki merkezi hükümet tarafından yeni bir baraj kurulmasına karşı duruyordu. Bu gibi barajlar onun elindeki artezyen kuyularından çekilen suyun satışını sıfıra indirirdi. Yüzyıllar önce mahalli ekonomi suyun pahalılığı üzerine kurulmuştu. Fiyatın düşmesi bir ekonomik çöküntüye yol açardı. Yine de Don Tommasino eskiye bağlı bir mafya lideriydi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve fuhuştan nefret ederdi. Bu yüzden Don Tommasino Amerika'dan sürülen gangsterlerin etkisindeki Palermo gibi kentlerde yetişip kaynaşmaya başlayan yeni kuşakla anlaşmazlık içindeydi. Mafya lideri son derece şişman, boğazına düşkün, çevresindeki kişiler üzerinde dehşet yaratan bir insandı. Onun himayesi altında Michael'ın bir şeyden korkusu olamazdı. Yine de kaçağın kimliğini gizli tutmak gerekli görüldü. Böylece Michael babanın amcası Dr. Tatza'nın duvarlarla çevrili malikanesinden önceleri pek çıkmadı. Dr. Tatza bir İtalyana göre uzun boylu, hemen hemen 1.90 kadar kar gibi beyaz saçlı, pembe yanaklı bir erkekti. İleri yaşına rağmen her hafta Palermo'ya en genç fahişelere saygılarını sunmaya giderdi. Doktor Tatza'nın gözünde kadın ne kadar genç olursa o kadar iyiydi. Doktor Tatza'nın bir diğer düşkünlüğü de kitaptı. Eline geçen her şeyi okur, okuduklarını da bölgedeki kişilere, cahil köylüler olan hastalarına, malikane çobanlarına anlatırdı. Bu yüzden bölgede deli diye ün salmıştı. Anlattıklarının onlarla ne ilgisi vardı? Akşamları Doktor Tatza, Michael ve Don Tommasino adanın her yerinde sihirli bir güçle fışkıran, kara iri üzümler gibi yerden bitiveren mermer heykellerle dolu büyük bahçede oturuyorlardı. Doktor Tatza mafya ile ilgili hikayeler anlatmaya, yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamalardan söz etmeye bayılırdı. Michael da iyi bir dinleyiciydi. Don Tommasino'nun bile ağır kokularla dolu ılık havanın, bahçenin sessiz ve nefis rahatlığının, sarhoş edici şarabın etkisinde kalarak kendi başından geçen bir olayı anlattığı oluyordu. Doktor efsanelerle yetinir, Don Tommasino ise gerçeği dile getirirdi. Yüzyıllar öncesinden kalma bu eski bahçede Michael Corleone atalarının nereden geldiğini öğrendi. Başlangıçta mafya sözcüğü sığınılacak yer anlamına geliyordu. Sonra ülkeyi ve insanlarını yüzyıllardan beri kasıp kavuran yöneticilere karşı savaşmak için ortaya çıkan gizli örgütler bu adı benimsediler. Sicilya tarihte bütün diğer ülkelerden daha amansız saldırılara uğrayan bir yerdi. Engizisyon mahkemeleri zengine de yoksula da ayrım yapmadan işkence etmişti. Toprak sahibi baronlarla Katolik kilisesinin önde gelenleri, çobanları ve köylüleri tam bir baskı altında tutmuşlardı. Polis onların aracıydı. Öyle ki zaman geldi Sicilya dilinde polis sözcüğü en ağır hakaret yerine geçmeye başladı. Bu güçlü otoritenin aman vermez vahşetiyle karşılaşan, acı çeken halk ezilmemek için öfkesini ve nefretini açığa vurmamayı öğrendi. Hemen karşılık göreceğini bildiğinden herhangi bir şekilde tehdit savurmaz oldu. Toplumun kendisine düşman olduğunu anladı. Karşılaştığı haksızlıkların öcünün alınmasını istediğinde de asilere, yani mafyaya başvurdu. Mafyada sükût yasası olan omertayı ortaya koyarak gücünü pekiştirdi. Sicilya kırlarında en yakın kentin yolunu soran yabancılar terbiyelice bir cevap bile alamazlardı. Herhangi bir mafya üyesinin işleyebileceği en büyük suç, kendisine vuran şu ya da bu şekilde zararı dokunan kişiyi polise haber vermekti. Omerta halkın dini olmuştu. Kocası öldürülen bir kadın, kocasının katilinin adını veremez. Bu katil çocuğunu öldürse ve kızının ırzına geçse bile polise bir şey söyleyemezdi. Kanun adamları adaleti yerine getirmiyorlardı. Bu yüzden de halk Robin Hood niteliğindeki mafyaya başvuruyordu. Dipnot: Robin Hood, zenginlerden çaldığını yoksullara veren 12. yüzyılda yaşamış ünlü İngiliz haydutu. Belirli bir ölçüde mafya hala bu görevi yerine getiriyordu. Halk herhangi bir olağanüstü durumda bölgenin Capo Mafioso'suna koşuyordu. Capo Mafioso halkın koruyucusu, bir sepet yiyecek ve bulacağı işle ona yardım etmeye hazır bir vayırseverdi. Oysa Doktor Taza'nın anlattıklarını eklemediği, daha sonraki aylarda Michael'ın kendi kendine öğrendiği bir şey vardı. Mafya zenginlerin kanun dışı silahı, hatta kanuni ve siyasi otoritenin yardımcı polisi haline gelmişti. Yozlaştıkça kapitalizmi destekliyor, komünizmle hatta liberal düşünceyle savaşıyordu. Ne kadar küçük olursa olsun her çeşit işten haraç almaya başlamıştı. Michael Corleone ilk kez babası gibi kişilerin yasalara uyan toplum üyeleri olacak yerde niçin birer hırsız, katil olmayı seçtiklerini anladı. Kişilik sahibi bir adam için şerefsizliğin doğuracağı yoksulluk ve korku kabul edilmeyecek kadar feci bir şeydi. Üstelik Amerika'ya göç eden Sicilyalılar burada da kendi ülkelerindekinin eşi zalim bir yönetimin bulunduğunu düşünüyorlardı tabii. Doktor Tazza Palermo'ya yaptığı haftalık yolculuklara Michael'ın da katılmasını istemişti ama Michael bu teklifi reddetmişti. Sicilya'ya kaçışı kırılan çenesine gerektiği gibi baktırmasını engellemişti. Yüzünün sol yanı hala polis komiseri McCluskey'in yumruğunun izini taşıyordu. Kemikler ters kaynamış, soldan profilini çarpıtmıştı. Michael her zaman için görünüşüne önem veren bir kişiydi. Bu durum onu sandığından çok daha fazla sarstı. Zaman zaman kendini gösterip kaybolan acıya hiç aldırış etmiyor, Doktor Tazza ona acı dindirici bir ilaç veriyordu. Yine Tazza yüzünü ameliyat etmeyi teklif etti ama Michael reddetti. Doktor Tazza tıp dergilerinden başka her şey okuyordu. Üstelik tıp dergilerindeki yazıları anlamadığını da itiraf ediyordu. Tıp sınavlarını verebilmesini, profesörleriyle alacağı not hakkında konuşmaya giden Sicilya'nın en önemli mafya liderine borçluydu. Bu olay da mafyanın ne kadar yozlaştığını ve Sicilya'yı nasıl kanser gibi kemirdiğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Ne değer, ne yetenek ve ne de harcanan çabalar önemliydi. Mafyanın padrinosu herkese bir meslek armağan ediyordu. Dipnot: Padrino, baba. Michael'ın çevresine bakıp düşünecek ve anlayacak bol bol zamanı vardı. Gündüzleri kırlarda uzun gezintiler yapıyordu. Yanında hep Don Tomasino'nun malikanesine bağlı iki çoban oluyordu. Adadaki çobanlar sık sık mafya hesabına kiralık katil olarak çalışır, bu işi de yalnız ekmek parası kazanmak için yaparlardı. Michael babasının örgütünü düşündü. Bu örgüt gelişmeye devam ederse Sicilya'daki mafya kadar zarar verecekti Birleşik Devletlere. Sicilya şimdiden bir hortlaklar ülkesi haline gelmişti. İnsanlar sırf ekmek paralarını kazanmak ya da siyasi ve ekonomik özgürlüklerden yararlandıkları için öldürülmek korkusuyla başka ülkelere göç ediyorlardı. Uzun gezintileri sırasında Michael'ın en çok gözüne çarpan ülkenin olağanüstü güzelliği oldu. Mağara serinliğindeki sık portakal bahçelerinden geçiyordu. Yüzyıllar öncesinden kalma ağzı oymalı su yolları bölgeyi baştan başa dolaşıyordu. Bu su yollarından bazıları İsa'dan önce yapılmıştı. Büyük mermer kapılı ve odaları kemerli eski Roma villaları ya yıkılmaya terk edilmişti ya da başıboş koyunların sığınağı haline gelmişti. Ufuktaki kıraç tepeler birbiri üzerine yığılmış beyaz kafa tasları gibi parlıyordu. Yemyeşil bahçeler, tarlalar ve çayırlar bu çöl görünümünü parlak zümrüt gerdanlıklar gibi süslüyorlardı. Bazen genç adam Corleone köyüne kadar yürüyordu. Köyün 1800 kişilik halkı en yakın çıplak dağın kayalık yamaçlarına yaslanmış, aynı dağdan dökülen taşlarla inşa edilmiş ahır gibi evlerde oturuyorlardı. Geçen yıl Corleone'de 60'tan fazla cinayet işlenmişti. Kasabanın üzerine ölümün gölgesi düşmüştü sanki. Daha ileride ekili tarlalarla çıplak kayaların yekmesat görüntüsünü bozan Ficuza ormanı uzanıyordu. Michael'a gezintilerinde muhafızlık eden iki çoban yanlarına hep Lupara aralarını alırlardı. Mafyanın başlıca silahı olan Lupara basit bir av tüfeğiydi. Mussolini'nin Sicilya'yı mafyadan temizlemek üzere yolladığı polis şefi, Luparalı katillerin duvar arkasına pusu kurmamaları için 3 metreyi aşan bütün taş duvarları yıktırmıştı. Ama bunun da pek faydası dokunmamış, o zaman polis şefi mafyaya bağlılığından kuşkulandığı her erkeği adalara sürerek sorunu çözümlemeye çalışmıştı. Müttefik orduları Sicilya adasına çıktığında Amerikan askeri yönetimi faşist rejimin hapse attığı her mahkumun iyi bir demokrat olduğunu düşünmüştü. Dolayısıyla da bu mafyozolardan birçoğu köylerde, kasabalarda belediye reisliğine yahut askeri hükümet yanında tercümanlığa atanmışlardı. Bu büyük fırsat mafyanın yeniden güçlenmesini ve eskisinden çok daha etkili hale gelmesini sağlamıştı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 396.